Ayrım 15, sayfa 143. Esire Kader'in öyküsü. Vakanüvisler ve salname düzenleyiciler anlatırlar ki, 3. Abbasi halifesi Emirül Mümin'in el-Mehdi ölürken, tahtını sevmediği, hatta büyük bir nefret duyduğu büyük oğlu el-Hadi'ye bırakmış. Bununla birlikte Hadi'nin ölümü halinde ondan hemen sonra gelen Ardıl'ın Hadi'nin oğlu değil, üstün tuttuğu küçük oğlu Harun Reşit olması gerektiğini özellikle belirtmiş. Ama el-Hadi Emirül Mümin'in ilan edilince kardeşi Harun Reşit'i gittikçe artan bir kıskançlık ve kuşkuyla gözetlemiş ve onu tahta geçme hakkından yoksun kılmak için elinden geleni yapmış. Ama Harun'un annesi öngörülü ve özverili Hayzaran, oğluna karşı yönetilen tüm entrikaları bozmaktan geri durmamış. Böylece el-Hadi ona da kardeşi kadar nefret duymaya başlamış ve ikisini de aynı şekilde reddetmiş ve onları yok etmek için fırsat beklemeye koyulmuş. İşler böylece sürüp giderken el-Hadi bir gün bahçelerinde 8 sütunlu ve 4 kapısından her biri göğün belli başlı bir noktasına bakan zengin bir köşkte bulunuyor ve ayaklarının dibinde ancak 40 günden beri sahip olmuş bulunduğu gözde esiresi Güzel Kader oturuyormuş. Ve orada musiki şinas Musullu İshak bin İbrahim de varmış. Gözde o anda bizzat İshak'ın çaldığı uta eşlik ederek şarkı söylüyormuş. Halife zevkten coşmuş, sürüklendiği heyecanın sınırında ayakları titriyormuş. Dışarıda da ortalık kararıyor ve ay ağaçların arasından yükseliyormuş. Birbirine kesen gölgeler arasında su, rüzgar ona tatlı tatlı yanıt verirken fısıldayarak akıyormuş. Birdenbire yüzü değişerek kararmış olan halife kaşlarını çatmış ve tüm neşesi yok olmuş. Ruhundaki duygular bir mürekkep okkasının dibindeki kıtık gibi kararmış. Uzun bir sessizlikten sonra duyulur duyulmaz bir sesle, "Herkesin nasibi saptanmıştır. Sadece ebedi olarak yaşayan sağ kalır." demiş. Sonra yeniden uğursuz bir sessizliğe gömülmüş ve birdenbire bu sessizliği, "Acele bana Cellat Mesrur'u çağırın." diye haykırarak bozmuş. Halifelerin öfke ve öçlerinin icracısı olan bu Mesrur, tam da el-Reşit'e çocukken lalalık eden ve onu kollarında ve omuzlarında taşıyan kişiymiş. Hemen el-Hadi'nin huzuruna ulaşmış. O da kendisine, "Şimdi hemen kardeşim el-Reşit'in yanına git ve bana onun kellesini getir." demiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 983. gece olunca demiş ki, hemen el-Hadi'nin huzuruna ulaşmış. O da kendisine, "Şimdi hemen kardeşim el-Reşit'in yanına git ve bana onun kellesini getir." demiş. Yetiştirdiği kişinin ölüm hükmü anlamına gelen bu sözleri işiten Mesrur şaşıp kalmış. Sanki yıldırımla vurulmuşa dönmüş. Kendi kendine, "Tanrı'ya bağlıyız bizler ve ona döneriz." diye mırıldanmış. Ve sanki esrik biriymiş gibi dışarı çıkmış ve heyecanın sınırında el-Hadi ile Harun Reşit'in anneleri Sultan Hayzaran'ı bulmaya gitmiş. Sultan onu çılgına dönmüş ve perişan görünce, "Ne var ey Mesrur, ne oldu da gecenin böyle geç bir saatinde buraya geldin, söyle neyin var?" diye sormuş. Mesrur da, "Sultanım, güçlüler güçlüsü Tanrı'dan başka başvuru yeri ve güçlü varlık yoktur. Efendimiz Halife el-Hadi oğlun bana hemen kardeşim el-Reşit'in yanına git ve bana kellesini getir diye emir verdi diye yanıtlamış. Hayzaran celladın bu sözünü duyunca dehşete kapılmış ve ruhuna korku sinmiş. Heyecan kalbini sıkıştırmış ve kırmış. Başını eğip bir an derin düşüncelere dalmış. Mesrur'a git hemen oğlum el-Reşit'i bul ve buraya getir demiş. Mesrur da işitip itaat ettiği yanıtını verip oradan ayrılmış. Ve Harun'un dairesine girmiş. Harun o anda soyunuk halde, yatakta, bacakları da örtü altındaymış. Mesrur ona heyecanla, "Tanrı adına ayağa kalk efendim, hemen benimle birlikte seni çağıran annen sultanımın yanına gel." demiş. El-Reşit de ayağa kalkmış ve çabucak giyinerek Mesrur ile birlikte Sitti Hayzara'nın dairesine geçmiş. Ana Sultan, yeğlediği oğlunu görünce ayağa kalkıp ona doğru koşmuş. Kendisine hiçbir şey söylemeksizin onu kucaklamış ve gizli küçük bir odaya itmiş ve kapısını üzerine kapatmış. O da karşı çıkmayı ve herhangi bir soru sormayı düşünmemiş. Bunu yapınca Siddi Hayzaran, evlerinde uyumakta olan emirleri ve halife sarayının başlıca kişilerini çağırtmış ve hepsini kendi nezdinde toplamış. Haremin ipek perdesi ardından onlara şu sade sözlerle hitap ederek, "Güçlüler güçlüsü, yüceler yücesi Tanrı adına ve de onun kutsanmış peygamberi adına, sizler, oğlum El-Reşit'in halifeliğin düşmanlarıyla herhangi bir gizli ya da sapkın mezhepli zındık ile anlaşma yaptığını, ilişki ya da bağlantı kurduğunu ya da oğlum ve efendiniz olan El-Hadi'ye karşı herhangi bir itaatsizlik ve isyanda bulunduğunu hiç işittiniz mi?" diye sormuş. Hepsi ağız birliğiyle, "Hayır, asla!" diyerek yanıt vermişler. Hayzaran da hemen yeniden söz almış ve, "Öyleyse bilin ki şu saatte oğlum El-Hadi kardeşi El-Reşit'in kellesini istemiş bulunuyor. Acaba bana nedenini açıklayabilir misiniz?" demiş. Orada bulunanlar öylesine yıldırımla vurulmuşa dönmüşler ve ürkmüşler ki içlerinden hiçbiri tek bir söz söyleyememiş. Ama Vezir Rabia ayağa kalkıp Cellat Mesrur'a, "Hemen şu saat ve şu anda halifenin huzuruna çık. Seni gördüğü zaman, işi bitirdin mi?" diye sorarsa, sen ona, "Annen, rahmetli babanın eşi Hayzaran, El-Reşit'in üzerine yürüdüğümü görünce beni tutup itti. Ben de buyruğunu yerine getirmeksizin huzuruna geldim," diye yanıt verirsin demiş. Mesrur da oradan çıkıp halifenin yanına gitmiş. El-Hadi onu görür görmez kendisine, "Pekala, senden istediğim kelle nerede?" demiş. Mesrur da, "Efendim, Sultan Hayzaran efendimiz, kardeşin El-Reşit üzerine atılırken beni gördü ve durdurdu. Beni itip görevimi yapmamı engelledi," diye yanıt vermiş. Halife de öfkenin sınırında ayağa kalkmış ve İshak ile Şarkıcı Kader'e, "Ben dönünceye kadar bulunduğunuz yerde kalın," demiş. Annesi Hayzaran'ın yanına gitmiş ve bütün emirlerin ve ulu kişilerin toplanmış bulunduğunu görmüş. Ana Sultan da onu görerek ayağa kalkmış. Onun nezdinde bulunan kişiler de ayağa kalkmışlar. Halife annesine doğru dönerek öfkenin boğduğu bir sesle, "Ben bir şeyi isteyip buyurduğumda sen neden irademe karşı durmaktasın?" demiş. Hayzaran da, "Tanrı beni senin iradelerinin herhangi birine karşı durmaktan korusun. Ama ben sadece senin ne gibi bir nedenle oğlum El-Reşit'in ölümünü istediğini bana bildirmeni istemekteyim. O senin kardeşin ve kendi kanından olan biridir. O da senin gibi babanın sulbünden ruh ve yaşam sağlamıştır," diye haykırmış. El-Hadi de, "Madem ki bilmek istiyorsun söyleyeyim. Dün gece gördüğüm ve beni korkuya salan bir rüya yüzünden El-Reşit'ten kurtulmak istiyorum. Bu rüyada gerçekten El-Reşit'in benim yerime tahta oturduğunu gördüm ve gözde esirem kader onun yanındaydı. O da kızla içip eğleniyordu. Ben, kardeşim bile olsa artık onun yanımda bir uğursuzluk, tehlikeli bir rakip gibi yaşayıp durmasını görmek istemiyorum," diye yanıt vermiş. Hayzaran da ona, "Ey Emirül Müminin, bunlar rüyanın getirdiği hayaller ve saçmalıklardır. Peklik yapıcı yemeklerin neden olduğu kötü düşlerdir. Bir rüya pek nadir olarak gerçekle ilgilidir," diye yanıt vermiş ve orada bulunanların doğruladığı bir tarzda bu konuşmayı sürdürmüş ve böylece El-Hadi'yi yatıştırmayı ve korkularını dağıtmayı başarmış. O zaman El-Reşit'i ortaya çıkarmış ve ona ayaklanmak için hiçbir tasarısı olmadığına ve hiçbir hırsı bulunmadığına dair yemin ettirmiş. Bu açıklamalardan sonra El-Hadi'nin öfkesi yatışmış. Gözdesini İshak ile birlikte bıraktığı köşke dönmüş. Musiki şinasa yol vermiş ve neşelenmek, keyif sürmek ve gecenin ve aşkın tatlı karışımına dalmak üzere güzel kader ile yalnız kalmış. O sırada birdenbire ayak tabanlarında keskin bir acı duymuş. Ve elini kaşımak üzere sızlayan yere götürüp kaşımış ve birkaç saniyede orada küçük bir şişkinlik belirmiş. Ve bu şişkinlik bir fındık kadar büyümüş ve dayanılmaz kaşıntılarla birlikte tahriş olmuş. Yeniden ovuşturmuş. Bu kez bir ceviz kadar büyümüş ve sonunda patlamış ve El-Hadi birdenbire sırt üstü düşerek ölmüş. Oysa bunun nedeni, halifenin anlaşmadan sonra kendi yanında kaldığı kısa sürede Hayzara'nın ona içmek için verdiği ve içinde bahtın hükmü bulunan demir hindi şerbeti imiş. Halifenin ölümünü ilk olarak işiten kesinlikle cellat mesrur olmuş. Ve hemen ana sultan Hayzara'nın yanına koşmuş ve ona, "Ey halifenin annesi, Tanrı ömrünü uzatsın, efendim Elhadi öldü," demiş. Hayzaran da ona, "Pekala, ama ey Mesrur, bu haberi gizli tut. Olay ansızın yayılmasın. Şimdi hemen oğlum El-Reşit'in yanına git ve onu buraya getir," demiş. Mesrur El-Reşit'in yanına gitmiş ve onu yatarken bulmuş. Onu uyandırarak kendisine, "Efendim, hanımım hemen seni çağırıyor," demiş. Harun da çok şaşırarak, "Vallahi kardeşim Elhadi ona yine benden söz etmiş ve de aklımın köşesinden geçmediği halde benim düzenlediğim bir tuzaktan dem vurmuş olacak," diye haykırmış. Ama Mesrur onun sözünü keserek kendisine, "Ey Harun, ayağa kalk ve beni izle, yüreğini ferah tut. Çünkü her şey iyiye gitmektedir ve sen başarı ve sevinçten başka bir şey görmeyeceksin," demiş. Bunun üzerine Harun ayağa kalkıp giyinmiş. Mesrur da hemen onun önünde secdeye varmış ve elleri arasında yeri öperek, "Barış üzerine olsun ey emirül müminin, iman hizmetlilerinin imamı, yeryüzünde Allah'ın elçisi, peygamberin halifesi, şeriatın ve onun zorunlu kıldıklarının savunucusu," diye haykırmış. Harun şaşkınlık ve kararsızlık içinde, "Bu sözler ne anlama geliyor ey Mesrur? Daha biraz önce bana adımla seslendin. Şimdi de emirül müminin unvanıyla hitap ediyorsun. Bu birbirine zıt sözleri ve ansızın dil değiştirmeni niye yormalıyım?" diye sormuş. Mesrur da, "Efendim, her ömrün ulaşacağı bir yer ve her varlığın son bulacağı bir zaman vardır. Tanrı ömrünü uzatsın. Kardeşin öldü." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 984. gece olunca demiş ki, "Efendim, her ömrün ulaşacağı bir yer ve her varlığın son bulacağı bir zaman vardır. Tanrı ömrünü uzatsın. Kardeşin öldü," demiş. Harun Reşit artık hiçbir korku ve kaygısı kalmadığı için annesinin yanına gitmek için acele etmiş ve onun yanına ulaşıp da kadın onu görünce, "Neşe ve mutluluk, emirül müminine neşe ve mutluluk dilerim," diye haykırmış. Ayağa kalkarak ona halifelik hilatını giydirmiş ve eline saltanat asasını, yüce mührü ve egemenlik alametlerini teslim etmiş ve aynı anda harem hadım ağalarının başı içeri girmiş ve El-Reşit'e, "Efendimiz, bir mutlu haberim var. Esiren Marahil sana bir oğlan doğurdu," demiş. Harun çifte mutluluğun sevincini ortaya koymuş ve oğluna El-Memun lakabıyla birlikte Abdullah adını vermiş. El-Hadi'nin ölümünü ve El-Reşit'in tahtına çıkışını Bağdat halkı gün doğmadan önce öğrenmiş. Harun da egemenlik hazırlıkları sırasında emirlerin, ünlü kişilerin ve halk topluluğunun sadakat yeminlerini kabul etmiş. Aynı gün ikisi de Yahya Barmaki'nin oğulları olan El-Fadl ile Cafer'i vezirliğe atamış ve imparatorluğun tüm eyalet ve ülkeleri ve Arap olsun olmasın tüm İslam topluluklar, Türkler ve Deylamiler yeni halifenin egemenliğini tanıyıp sadakat yeminini etmişler. O da saltanatına refah ve görkem içinde başlamış ve yeni şaşası ve kudretinin parlaklığı içinde tahtına oturmuş. El-Hadi'nin kolları arasında can verdiği Gözde Kader'e gelince, onun durumu da şöyleymiş. Tahta çıktığı günün gecesinden başlayarak kadının güzelliğini bilen El-Reşit, onu görmek istemiş ve ilk bakışlarını onun üzerine çevirmiş ve ona, "Ey Kader, seninle birlikte Tanrı rahmet eyleyesi kardeşim Hadi'nin oturduğu, eğlendiği ve dinlendiği köşkü ve bahçeyi ziyaret etmek istiyorum," demiş. Henüz matem giysileri sırtında olan Kader de başını eğmiş ve, "Ben emirül mümininin itaatkâr kölesiyim," diye yanıt vermiş ve sırtından matem giysilerini çıkarmak üzere bir an için oradan ayrılmış ve bunları çıkarıp duruma uygun giysiler ve süslerle donanmış. Sonra köşke girmiş. Orada Harun kendisini yanı başına oturtmuş ve gözleri bu çok güzel kadın üzerinde kendisini onun zarafetine hayran olmaktan alıkoymayarak orada kalmış. Ve duyduğu sevinçten göğsü alabildiğine ferahlamış ve yüreği genişlemiş. Sonra Harun'un sevdiği şaraplar getirilmiş. Ama kader halifenin kendisine uzattığı bardaktan içmeyi reddetmiş. O da şaşırarak kendisine, "Neden reddediyorsun?" diye sormuş. Kadın, "Musiki olmadan şarap erdeminin yarısını yitirir. Bundan dolayı yanımızda İbrahim'in oğlu hayranlık veren İshak bulunsa ve bize uyumlu bir birliktelik sağlasa pek hoşnut olurdum," diye yanıt vermiş. El-Reşid de, "Bunda bir uygunsuzluk yok," diye yanıt vermiş. Hemen Mesrur'u gönderip musiki şinası çağırtmış. O da gelmekte gecikmemiş ve halifenin önünde yeri öperek saygılarını sunmuş ve El-Reşid'in bir işareti üzerine Gözde'nin karşısına oturmuş. O andan başlayarak bardak elden ele dolaşmış. Ağzına kadar dolu birçok bardak devirmişler ve şarap beyinlerde coşku yaratınca İshak birdenbire, "Keyfince olayları dönüşüme uğratan ve değişkenlik ve süreklilik sağlayan ebedi varlığa övgüler olsun," diye haykırmış. El-Reşid de ona, "Sen böyle söylemekle neyi düşünmektesin ey İbrahim'in oğlu?" diye sormuş. İshak da, "Ne yazık ki ey efendim, dün aynı saatte kardeşin bu köşkün penceresinden eğilmiş, gelin gibi bir ayın saçtığı ışık altında şarkıcıların tatlı ve hafif seslerini duyup akıp giden suya bakıyordu." Ve apaçık bir mutluluğu vurgulayan bir görünüm karşısında bahtından ürkmeye başlamış ve sana acı alçalmanın acı şerbetini içirmek istemişti, diye yanıt vermiş. El-Reşid de, "Ey İbrahim'in oğlu, yaratılanların ömrü talih kitabında kayıtlıdır. Süresi gelip bitmese bu yaşam hoşa mı giderdi?" demiş. Sonra da güzel kadere dönmüş ve ona, "Ey genç hanım, sen ne dersin?" demiş. Kader de utunu eline almış, doğaçlamadan bir taksim geçmiş. Sonra da derinden derine duygulu bir sesle şu dizeleri okumuş. İnsanın yaşamında iki yan vardır. Biri saydam, biri bulanık. Zamanın iki tür günü vardır. Güvenli günler ve tehlikeli günler. Ne zamana gücen ne de yaşama. Çünkü en saydam günleri karanlık ve bulanık günler izler. Bu dizeleri söyleyip tamamlayınca El-Hadi'nin gözdesi ansızın gücünü tüketmiş ve bilinçsiz ve hareketsiz baş aşağı yere düşmüş. Yardımına koşmuşlar ve silkelemişler onu. Ama yüceler yücesinin bağrına gömülerek çoktan can vermiş bulunuyormuş. İshak da, "Efendim, bu kız rahmetliyi severdi ve mezar kazılana kadar süren bir sevda, sevdadan sayılmaz. Tanrı merhametini El-Hadi'den, gözdesinden ve tüm Müslümanlardan esirgemesin," demiş. El-Reşid'in gözlerinden bir damla yaş akmış ve ölünün bedenini yıkamalarını ve El-Hadi ile aynı mezara koymalarını buyurmuş. Ve de, "Evet, Tanrı merhametini El-Hadi'nin, gözdesinin ve tüm Müslümanların üzerine yaysın," demiş. Ve bahtsız genç kadının öyküsünü böylece anlattıktan sonra, genç zengin adam, duygulanan dinleyicilerine, "Şimdi de talihin acımasız oyunlarının bir başka belirtisi olan uğursuz gerdanlık öyküsünü dinleyin," demiş.